Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videomuzda sizlerle beraber MSI'ın dolu dolu üst segment dizüstülerinden 6QF Apache Pro'yu inceliyoruz. MSI büyük ve yetenekli üreticilerden biri. Son zamanlarda e-sporların yükselişiyle beraber MSI tarafında daha fazla ve kendine az patentli teknolojiler içeren oyuncu ekipmanlarıyla karşılaşır olduk. Ancak dizüstü tarafında uzun zamandır piyasadalar, deneyimliler. Türkiye pazarında özellikle dizüstüler için konuşmak gerekirse eğer üst segment oyuncu dizüstülerinin çoğu MSI çözümü. Üst segment bir ürüne yakışır şekilde kırmızı siyah temalı albenisi yüksek bir kutulama var karşımızda. Kendine has özellikleri vurgulanmış dizüstünün. Kutusunu açtığımızda kumaş bir malzemeye sarılı halde ürünün kendisi, şarj adaptörü, alışılagelmiş dokümantasyonlar ve garanti belgeleri çıkıyor. Ben bir oyuncu olarak birkaç yapıştırma görmeyi umuyordum doğrusu. Adaptörün kendinden fişe uzanan kısmı biraz kısa, adaptörden dizüstüye uzanan kısmı ise nispeten uzun. İster istemez adaptör masanın altında kalıyor, masa üstünde kalabalık oluşturmaması açısından ince bir detay. Diğer 17 inç oyuncu dizüstülerinin adaptörlerine göre daha ince yapıda ama nispeten daha geniş. İnceliği ve hafifliği beğenimi kazandı diyebilirim, 500 gram civarında bir ağırlığa da sahip. Yüksek değil de geniş olması taşıma çantanızdaki gözlerde daha rahat yer bulmanızı sağlıyor. Şunu da ekleyelim, bize ulaşan test ürününün yanında bir çanta yoktu ama normalde yanında MSI marka şık görünümlü bir sırt çantası da veriliyor. MSI GE72-6QF 17 inçlik büyük bir oyuncu dizüstüsü. 2.9 kilo ağırlığında ve 2.8 santim kalınlığında bir cihaz. Bazı şeylerden feragat edilerek ki değineceğiz. Benzerlerinden 300 gram daha hafif, 0.2 gram daha ince. Yine de el çantasında değil de sırt çantasında taşınası bir dizüstü. İçerisinde cüssesiyle eşdeğer donanımları da barındırıyor ancak öncelikle tasarımını ele alalım. Çoğunlukla siyahın hakim olduğu bir tasarım dili var ama monoton bir tasarım değil. Kısım kısım MSI'ın oyuncu serisi dizüstülerinin tematik rengi kırmızıya yer verilmiş. Cihazın kapağında gömme halde LED'li bir oyuncu serisi logosu ve hemen üstünde gömülü bir MSI logosu var. Kapağın üstünde spor araç kaputunu andıran çizgilere yer verilmiş. Elinizle hemen hissedebileceğiniz tümsekler bunlar. Genel görünümü güçlendiren kaslı çizgiler. Oyuncu serisi logosu, parlak ve fırçalı alüminyum arka kapak ilgi çekici bir görünüm ortaya koyuyor. Oyuncu dizüstülerinde her şey performans değil zira. Dizüstünün alt kısmı ve ekran çerçeveleri hariç fırçalı alüminyumdan imal edilmiş. Kapağın üzerindeki alüminyum soğuk metal hissini sonuna kadar veriyor. Bu malzemenin tek olumsuz yanı doğası gereği parmak izi tutması. Şahsen bu görünümün ve malzeme kalitesinin yanında bir olumsuzluk olarak görmüyorum. Alt kısım ise plastik. Diri ve sert bir plastik. Kolay kolay istemiyor ve bu tarafta bol bol havalandırmaya yer verilmiş. Batarya için herhangi bir kilit mekanizması görememeniz sizi şaşırtmasın. Zira 6 hücreli 51 watt bölü saat kapasitedeki batarya içeride, entegre halde. Ürünün daha taşınabilir hale gelmesi adına yapılan fedakarlıklardan biri. Cihazın ön kısmında hoparlör ızgaraları ve ortasında bildirim ışıklarını görüyoruz. Mavi ledli bildirim ışıkları, Wi-Fi bağlantısı, disk kullanımı ve caps lock hakkında bilgi veriyor. Göze alıyorlar mı diye düşünebilirsiniz. Hayır, göze alacak kadar parlak değiller. İdeal kıvamda ledler. Arka kısım da genel tasarım diliğinden nasibini almış. Spor araç egzozu görünümündeki hava çıkışlarında belki daha hırçın ve şekilli bir tasarım benimsenebilirmiş. Zira örnekleri piyasada mevcut. Benimkisi biraz bulup da bulanmak misali. Şimdi biraz ürünün içerisine bakalım ancak bu işlemin ürünü garantiden çıkaracağını en başta söyleyeyim. Kendiniz donanım yükseltmesi yapamıyorsunuz. Tırnaklı yapıdaki kapağı kaldırmak pek zor değil. Biraz korkutuyor ama tırnaklar kolay kolay kırılacak gibi de değiller, sadece sert oturuyorlar. İçerisi dolu dolu. İlk etapta işlemci ve GPU için ayrı ayrı 6000 devire kadar çıkabilen fanları, kallavi bakır boruları, genel haliyle soğutma sistemini görüyoruz. Aşağıda iki hoparlör var. Orta kısımlarda da bir subwoofer'a yer verilmiş. Giriş çıkış anlamında 32 GB'a kadar arttırılabilir 2 DDR4 RAM slotu, bir tane 2.5, bir tane de M.2 SATA SSD yuvası var. PCI Express Gen 3 X4 desteğiyle 2200 MB bölü saniye gibi yüksek aktarım hızlarına izin veriyor. Üzerindeki SSD gayet performanslı ama örneğin Samsung'un 950 Pro serisi SSD'si için uygun bir platform sağlıyor. Ekran kartı ise anakarta entegre halde. Dizüstü benzerlerinden daha ince yapabilmek adına MXM yani değiştirilebilir ekran kartından feragat edilmiş. Kullanıcıların kaçta kaçı dizüstündeki ekran kartını yükseltiyor tabii, bu da ayrı bir soru. Giriş çıkış portlarını da bakalım isterseniz, zira bu kısım gayet güncel formattaki portlara ev sahipliği yapıyor. Sol tarafta RJ45 yüksek hızlı USB 3.1 girişi, HDMI ve mini display çıkışı, USB 3.0 girişi ve güncel portlardan Type-C portunu görüyoruz. USB 3.1 portu üzerinden dizüstü kapalıyken hızlı şarj yapmak mümkün. BIOS üzerinden devreye alınabiliyor bu özellik ve hızlı şarj destekli telefonunuzun normal şarj makinesi kadar hızlı şarj edebiliyor. Hız anlamında şarj makinesinin %25'i kadar gerisinde diyebilirim. USB 3.1 standartlarını baz alan Type-C portundan teorik olarak 10 gigabit veri ve 100 watt enerji aktarımı yapılabiliyor. Henüz destekleyen çok aygıt olmasa da güncel bir portu görmek güzel. Şahsen USB 3.1 üzerinden yaptığım testlerde 130 MB bölü saniyeye kadar aktarım hızına ulaşabildim. Bu teorik hızların kullandığınız ekipmanlarla sınırlı olduğunu da unutmamak gerek. HDMI ve mini display çıkışı üzerinden MSI'ın Matrix çoklu monitör kurulumu yapılabiliyor. Kendi ekranı dahil 3 ekrana görüntü verebiliyor. Diğer 2 ekrana 4K çözünürlük sunulabiliyor. Toplam çözünürlük üzerinden oyun oynanabiliyor. Ben kendi kullanım senaryomda HDMI ve mini display portu üzerinden 4K 60 Hz görüntü aktardım. Sağ tarafta güç girişi, kart okuyucu, USB 2.0 girişi ve DVD sürücüsü var. Güç girişinin sağ tarafta konumlandırılmasının pek bir getirisi olmamış. Belki el hizasına girmemesi için arkaya konumlandırılabilirmiş. Sıra kapağı kaldırmaya ve şahsi kriterlerimden birini uygulamaya geldi. Kapak tek elle açılabiliyor mu? Maalesef hayır. Menteşeler biraz sert oldukları için iki elinizle açmanız gerek. Kapağın açılış açısı ise hayli geniş. Kapağı açar açmaz RGB aydınlatmaya sahip SteelSeries marka bir klavye kullanıcıyı karşılıyor. İlk intiba önemlidir derler. Gerçekten de öyle. RGB aydınlatmalı çiklet klavyenin tuşları hafif tutucu bir yapıya sahipler. Uzun oyun ve yazı maratonları sırasında elin terlemesine bağlı olarak kayganlaşmıyorlar. Biraz tutucu olmalarına rağmen ilginç bir şekilde pek parmak izi de tutmuyorlar. Dönüt hissiyatları gayet diri, gayet tok. Basması ne çok kolay ne de çok zor. Gayet ideal bir sertlikleri var. Aynı zamanda da gayet sessizler. Hem uzun uzun yazı yazmak hem de oyun oynamak için gayet uygun. FPS ve MOBA türündeki oyunlarda iyi bir deneyim yaşamamın ötesinde uzun zaman ardından nispeten rahat ettim. Nispeten dememin sebebi ise yük altında özellikle de WASD kısmına fark edilir ısı yansıtıyor olması. GTA ve Witcher gibi ağır oyunlarda hayli hissediyorsunuz bu ısıyı. Oyun deneyimini tamamıyla baltalıyor diyemem. Klavye tarafındaki tek pürüz bu belki de. RGB aydınlatma üst seviye oyuncu dizüstülerinin olmazsa olmazlarından diye düşünüyorum. Karanlık ortamlardaki artısını geçtim. Normal ışık altında da gayet hoş görünüyorlar. SteelSeries'in arayüzünden çeşitli efektlerle ayarlanabiliyor. Oyunlara özel efektler devreye alınabiliyor. Mesela CSGO'da klavyenin bir kısmı farklı renklerle para durumunu gösterirken diğer bir kısmı can puanınızı gösteriyor. Öldüğünüzde kırmızı yanıp sönüyorlar ve gibi gibi. Her oyunda destekli değiller ama normal efektlerle beraber buraya da güncelleme gelir diye tahmin ediyorum. F tuşlarının üzerinde de bazı kısa yollara yer veriliyor. Gözüm bir yandan müzik dinleyip bir yandan CSGO oynayan biri olarak multimedya kısa yollarını aramadı değil. SteelSeries arayüzünden istenen tuşlara atama yapılabiliyor belki ama bunlar arasında müziği durdur, devam ettir gibi seçenekler yok. Klavyenin sağ üst köşesinde açma kapama butonu, klavye profil seçimi ve maksimum fan modu tuşu, Cooling Boost 3 var. Profil tuşu ile arayüz üzerinden özelleştirdiğiniz profiller arasında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Maksimum fan modunda iki fan da sürekli olarak 6000 devirde çalışıyorlar. Klavye tarafındaki malzeme de alüminyum. Verdiği hissiyat gayet hoş ve plastik kasalı dizüstülere karşı bir artısı da dayanıklılığı. Uzun süre bilgisayar başında kalan biri olarak bilek bölgesinin kolay kolay aşınmayacağını bilmek güzel. Bir oyuncu olarak faresiz oyun oynamıyoruz ama işimiz düşündüğünde touchpad'in yetenekleri önem arz ediyor. Fırçalı metal görünümü touchpad'de de uygulanmış. Haliyle biraz daha tutucu bir yüzeye sahip. Butonlar diri butonlar, biraz sertler ama basış mesafeleri kısa, yerlerinde gevşek durmuyorlar. Çok derine gitmiyorlar, haliyle görüntü kirliliği de oluşturmuyorlar. Parlatılmış kenarlarıyla da genel olarak şık durduğunu söyleyebilirim. Pozisyonu ise biraz sıkıntılı. Elinizi WASD'ye göre konumlandırdığınızda eliniz touchpad'e değebiliyor. İstemsiz sağ sola tıklayabiliyorsunuz. Faresiz kullanımda biraz canımı sıktı bu durum. Fareyle kullanırken touchpad'i kısa yolla devreden çıkarabiliyorsunuz zaten. Dizüstünün ekranını ele alalım biraz da. G72 6QF 17 inç Full HD çözünürlükte LG üretimi AH IPS panel bir ekrana sahip. Maksimum ekran ışığını kapalı ortamlar için ideal bulduğum ekran açık hava koşullarında da sıkıntı çıkarmıyor. Zira parlama yapmayan bir panel kendisi ama maksimum ışığının açık ortamlarda biraz daha fazla olmasını yeğlerdim. Oyuncu dizüstüsünü geçtim. Tüm dizüstüler için kullanımınız boyunca bakacağınız bir ekran için bakış açıları ve renk üretim performansı çok önemli nezdimde. MSI'ın True Color teknolojisiyle kalibre ettiği ekranın renk gösterim performansı gayet iyi. Oyunlar olsun, dizi film gibi içerikler olsun, YouTube'da içerik tüketirken olsun gayet keyifli. Renkler yeterince doğru ve doygun. Siyah renkler çok koyu değil ama keyifli bir deneyim diyebilirim. Ekranın bakış açıları ise keyfimi birkaç kat katladı diyebilirim. Zira yukarıdan ve aşağıdan bakıldığında panele neredeyse hiç renk değişimi olmuyor. Gerçekten çok iyi. Aynısı sağdan ve soldan bakıldığında da geçerli. IPS panellerin tepkime süreleri TN panellere göre nispeten fazla olmasıyla bilinirler. Ama G72 6QF'nin ekranında böyle bir şey söz konusu değil. Kaliteli bir IPS panelle aradaki fark iyice indirgenmiş gibi görünüyor. Sahnenin sürekli hareketli olduğu League of Legends ve CSGO gibi oyunlarda özellikle vurguluyorum. Kendi kullandığım tepkime süresi düşük TN panelli monitörümden aldığım performansı alabildim. Herhangi bir gecikme veya hayaletlenme sezmedim. Haliyle gözlerim de yorulmadı. FN ve A komutuyla True Color arayüzü açılabiliyor. Varsayılan olarak gelen profiller arasında geçiş yapılabiliyor. İsterseniz video içerikler için daha uygun renkler, isterseniz mavi ışığın az olduğu, isterseniz sRGB profili ve elbette oyun profili seçenekler arasında. Genel olarak değerlendirmek gerekirse segmentinin hakkını fazlasıyla veren bir panel kullanılmış. Renkleri doygun, paneli hızlı, çerçeveleri orantılı kalınlıkta başarılı bir ekran. Dizüstüye güç veren donanımları da kısaca özetleyelim. Temel donanımlardan ilki Intel'in 6. jenerasyon i7 6700HQ işlemcisi. 4 çekirdek ve 4 izlekli bu işlemci baz olarak 2.6 GHz'de çalışıyor ve turbo ile 4 çekirdek için 3.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. 45 Watt TDP değerine sahip. MSI'ın vites olarak adlandırdığı araçla beraber yeşil, konfor ve spor modları arasında geçiş yapılabiliyor. İstenirse eğer işlemci dizginlenmiş oluyor veya maksimum performans talep edebiliyorsunuz. Performans açısından oyunları bir kenara bıraktığını rahatlıkla söyleyebilirim işlemcinin. Üretkenlik ve mühendislik yazılımları için ideal performansa sahip. Dizüstü işlemcisi olsa da küçümsenmemesi gereken bir işlemci. İkinci temel donanımı Nvidia'nın GeForce GTX 970M çözümü. 28 nanometre Maxwell mimarili kart 3 GB GDDR5 belleğe ve 192 bit veri yoluna sahip. DirectX 12 destekli GPU'nun çekirdeği 1038 MHz, bellekleri ise 1250 MHz'de çalışıyor. Nvidia'nın entegre GPU ile enerji tasarrufu yapan Battery Boost, Game Stream, Shadow Play gibi teknolojilerini de destekleyen ekran kartı Nvidia'nın en güçlü çözümü GTX 980M'in hemen ardından geliyor. Bu GPU'yu arada birkaç rakam oynasa da kesinlikle GTX 960 veya 950M ile kıyas etmemek gerek. Zira bir oyuncu dizüstüsü için muazzam bir performansa sahip. Hatta kimi masaüstü sistemlerin yerine koyulabilecek kadar performanslı. Shadow Play platformu sayesinde de yüklü olarak gelen X-Split üzerinden rahatlıkla oyun kaydı alabiliyorsunuz. Yaptığınız kayıt oyun performansını kesinlikle baltalamıyor. Alınan kaydın kalitesi yeterli. Oynanış videoları çekmek için tümüyle yeterli bir sistem. Şimdi bu ikilinin oyun performansını çeşitli görüntü ayarlarıyla test edelim. Samsung marka 2 kanal 2133 MHz DDR4 16 GB RAM ile gelen dizüstü de Toshiba'nın 256 GB'lık SSD'sini ve Hitachi marka 7200 RPM 1 TB mekanik diskini görüyoruz. 19 nanometre MLC NAND yongalara sahip SSD'nin performansı dizüstüye yakışır biçimde gayet yüksek. Windows 10 Home ile gelen dizüstü çok hızlı açılıyor. Windows deneyimi de beklenebileceği üzere gayet iyi. Test ettiğim süre boyunca cihaz hiç teklemedi. Çeşitli yazılımlarla test ettiğim SSD kağıt üstündeki verileri doğrular biçimde yüksek performans gösteriyor. Sıralı testlerde 500-550 MB civarında okuma ve 450-500 MB arası yazma hızı sunuyor. Oyunlardaki yüklenme sürelerini mümkün olduğunca kısaltmayı geçtim. Adobe Premiere gibi üretkenlik yazılımları da oldukça iyi bir işe imza attığını söyleyebilirim. 7200 RPM 1 TB disk ise beklentilerimin önüne geçti. Mekanik bir diske göre gayet iyi sonuçlara imza attı diyebilirim. Küçük oyunları SSD'ye, GTA ve Witcher gibi oyunları da mekanik diske aktardım. Özellikle okuma hızı yüklenme süreleri konusunda tatmin edici. Ryzen 45 portunun ardında Killer E2400 özel bir modem çözümü var. Bu modem kablolu bağlantılarda oyun ve az gecikme süresi isteyen uygulamaların veri paketlerini önceliğe alıyor. Haliyle gecikme sürelerini azaltabilecek potansiyele sahip, ancak buradaki asıl mesele internet bağlantınızın hızı. İyi bir bağlantınız olmadığı sürece mucize beklememek gerek. Wi-Fi modülü tarafında 802.11ac standardındaki Intel'in AC3165 modülüne yer verilmiş. 2.4 GHz bandının yanı sıra 5 GHz bandını da kullanabilen Wi-Fi modülünün çekim gücü iyi. 5 GHz bandında dosya aktarımızı haliyle gayet yüksek. Danimarkalı üreticinin Dynaudio ses çözümüyle güç verdiği bir dizüstü var karşımızda. MSI uzun zamandır Dynaudio ürünlerine yer veriyor, ancak farklı konfigürasyonlarla. Ses yongası olarak AudioBoost adı altında Realtek'in ALC889'unu görüyoruz. 7+1 çıkış verebilen bu yonga 24 bit 192 kHz yüksek ses çözünürlüğü sunuyor. Jack üzerinden kulaklıklarla yaptığım denemelerde sesler olması gerektiği gibi geliyor. Temiz ve net. Ses yüksekliği de diğer kaynaklardan elde ettiğim kadar. GE72-6QF 2+1 formatındaki bir çözümle karşımızda. İki hoparlör altta masaya bakacak şekilde konumlandırılmış. Subwoofer ise biraz daha derinlerde. Müziklerle, videolarla ve oyunlarla mümkün olduğunca çok içerikle testi gerçekleştirdim. Genel kanımı baştan aktarayım. Dizüstülerdeki özel çözümler arasında beğendiğim sayılı bas performanslarından biri ve mümkün mertebe berrak ses. Bu ikisi gözlemlerimi aktarabiliyordur umarım. Öncelikle Spotify ve YouTube gibi kaynaklardan müzik dinledim, video izledim. Sonrasında ise yüksek çözünürlüklü müziklerle testlerimi sürdürdüm. İlk etapta bir dizüstüden böylesi tok sesler duyabilmenin ayrı bir zevk olduğunu söylemem gerek. Subwoofer bir dizüstü çözümü için gayet iyi bir bas performansı sunuyor. Hoparlörlerin tepki aralığı da gayet geniş gibi görünüyor. Arka plandaki enstrümanları duymak için efor sarf etmiyorsunuz. Maksimum ses seviyesi de gayet iyi. Başındaki kullanıcısını da odayı da duyurabilecek kadar sesli hoparlörler. Maksimum ses ayarında distorsiyonla karşılaşmamak da ayrı bir olumlu yanı. Testlerimi oyunlara taşıdığında da tablo pek değişmedi aslında. Hem kullanıcıyı hem odayı doldurabilecek kadar sesli hoparlörler. Çevresel ses yetenekleri iki hoparlör kurulumuyla etkileyici değil. Ancak oyunlardaki silahların, araçların sesleri gayet doyurucu geliyor. Hoparlörler Nahimik arayüzüyle de desteklenmiş. Bu arayüz üzerinden bazı çevresel ses ayarı gibi ayarlar yapılabiliyor, profiller oluşturulabiliyor. Nahimik arayüzünü devreden çıkarmak mümkün. Çıkarınca ses cılız ve yetersiz kalıyor ki hemen tekrar açma gereksinimi duyuyorsunuz. Bu yazılımın artısı çok büyük. Değerini bilin. Babında hoparlörlerin Nahimix'siz performansı kısılmış izlenimini verdi. Zira sadece bir yazılımın oluşturduğu fark bu kadar olamaz. Dizüstünün üzerindeki mikrofonu ayarları da burada. Hatta hemen mikrofon ve kamera için küçük bir test yapalım.
Konuşmalar için gayet yeterli. Video kaydı da anladığım kadarıyla gayet iyi ve oyunu frenlemiyor arkadaşlar. Ne olursa olsun.
Entegre bir mikrofona göre gayet iyi. Ses içeriği üretmek için değil elbette ama Skype ve TeamSpeak konuşmaları için yeterliğinin üstünde bir performansı var. Gürültü engellemede ses kalitesinden biraz feragat etse de iyi çalışıyor. Dizüstüler, özellikle performanslı dizüstüler için önemli etkenlerden ses ve sıya gelelim. G72 6QF 17 inçlik bir dizüstü. İçerisinde ekran kartı ve işlemci için ayrı ayrı fan bulunuyor. Bu fanlar maksimum 6000 devire çıkabiliyorlar. Günlük kullanım senaryoları ve internette surf gibi bir kullanımda dahi fanlardan biri sürekli devrede kalıyor. Rahatsız edici bir ses değil ama dizüstü siz bir şeyler yapsanız da yapmasanız da hiç tamamen sessizleşmiyor. Oyunlara gelindiğinde ise çoğu zaman bir fan yüksek, diğeri düşük devirde görev yapıyor. Çıkardıkları toplam ses bir oyuncu dizüstüsüne göre normal. Oyuna konsantre olmayı engelleyecek seviyelere çıkmıyor ve tok tonlarda bir ses oluşturduğu için rahatsız edici de gelmiyor. Normal fan ayarlarında işlemci 90 derece civarında geziyor. Ekran kartı ise 75 derece civarında. Oyuncu dizüstüleri için böylesi donanıma sahip bir dizüstü için alışılagelmiş değerler olduklarını söyleyebilirim. Önemli sorulardan biri de thermal throttling, yani ısıya bağlı hız düşüşü oluyor mu? Tekrarladığım performans testleri ve uzun maratonlar neticesinde ısıya bağlı olarak performansın düşmediğini aktarabilirim. Cooling Boost maksimum fan ayarını da unutmayalım. Bu mod fanların maksimum hızları olan 6000 devire çıkarıyor. Ortaya çıkan ses oyuna odaklanmanızı zorlaştıracak seviyede. Kulaklık kullanıyorsunuz eğer kabul edilebilir. Bu modda işlemci ve ekran kartının ısısı 5-7 derece arasında geriliyor. Bilgisayar başındayken değil belki ama mesela bir enkode işlemi başlatıp bilgisayar başından kalkacaksanız eğer daha seri çalışması için kullanılabilir. Oyuncu dizüstüsü seçerken batarya genelde listenin sonlarında oluyor haklı olarak ama arada bir işimiz düşmüyor değil. İlk testimi batarya üzerinden oyun oynayarak gerçekleştirdim. Ekran kartı bataryalı kullanımda tam performansla çalışmadığı için bu testte League of Legends ve CSGO gibi çevrimiçi oyunlar oynadım. %50 ekran ışığı ve %50 ses ile bu senaryo çerçevesinde tam 1 saatlik kullanım elde ettim. Bir oyuncu dizüstüsü olmasına rağmen açıkçası 1,5 saati görmeyi beklerdim. Günlük kullanım, internette surf, Spotify, YouTube ve film izleyerek yaptığım kullanımda ise 2 saat civarı bir kullanım süresi elde ettim. Normal bir dizüstü olsaydı eğer bu kullanım sürelerinden yakınabilirdim. Ancak güçlü donanımlara sahip 17 inç bir dizüstünde özellikle de oyuncu dizüstüsü olunca bataryada kullanım süresinin büyük bir önlem teşkil etmediğini düşünüyorum. Bu dizüstünün tam gücünü deneyebilmek için zaten prize bağlamanız gerekecek. MSI G72 6QF Apache Pro modeli neredeyse her anlamda üst segment performans vaat eden güçlü bir dizüstü olmuş. Masaüstü bilgisayar oyuncusu olarak beni fazlasıyla memnun etti. Bir dizüstüden böyle bir deneyim beklemiyordum açıkçası. Tam yük altında ısının WASD kısmına yansıması rahatsız edici olabiliyor. Ancak açık söylemek gerekirse dizüstünün amacı doğrultusunda pek eleştirilebilecek bir yönü yok. Sayabileceğim bir sürü olumlu yanı var zira hiçbir şeyden kırpıntı veya kesintiye gidilmemiş. Fiyatlandırması da buna binaen belirlenmiş. Kırpıntı ve kesinti fiyat tarafında da yok. MSI G72 6QF Apache Pro'yu yanında bir masaüstü çözümü gücü taşımak isteyen kullanıcılara bir masaüstü sever olarak oyunculara gönül rahatlığıyla önerebilirim. Böylelikle bir incelemimizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.